Ayrım 26.
Otomatiğe bağlısın 6-6'yı bakıyorum. Yoksa zar mı tutuyorsun dedi Asya şüpheyle. Armanış kıkırdadı. Nasıl tutulduğunu bilseydim. Ama tam iki pulunu açık kapıya yerleştirmek üzereyken aniden rengi atarak durakladı. Tanrım nasıl oldu da anlamadım dedi endişeyle. Annem değil ki mesele, babam. Ancak babamın başına kötü bir şey gelmişse böyle davranabilir annem. Tanrım babama bir şey oldu. Evham yapıyorsun dedi Asya. Babanla en son ne zaman konuştun? 2 gün önce dedi Armanış. Arizona'dan aradım. İyiydi. Her şey yolundaydı. Nasıl yani? Ne demek Arizona'dan aradım? Armanış kızardı. Yalan söyledim. Sonra bir kez olsun yanlış bir şey yapmaktan memnunmuş gibi omzunu silkti. Bu seyahati yapabilmek için ailemdeki herkese yalan söyledim. Kendi başıma İstanbul'a gideceğimi söylesem öyle telaşlanırlardı ki hiçbir yere kıpırdayamazdım. O kadar baskı kuruyorlar ki üzerimde başka türlü yapamazdım. Ben de önce İstanbul'a gideceğim, sonra dönünce hakikati itiraf ederim diye düşündüm. Böylece babam Arizona'da annemin yanında olduğumu, annem de San Francisco'da babamın yanında olduğumu zannediyor. Yani zannediyordu düne kadar. Asya iri iri açılmış, inanmaz gözlerle baktı ama çok geçmeden hayretin yerini hürmet aldı. Belki de Armanış sandığı kadar kusursuz ve hanım hanımcık bir kız değildi. Belki o ışıltılı evreninde karanlıklara, kir ve sapmalara yer vardı. İşittiği itiraf Asya'nın canını sıkmak yerine tam tersine Armanış'a duyduğu yakınlığın katmerlenmesine yaramıştı. Tavlayı kapatıp koltuğunun altına aldı. Yenilgiyi kabul ettiğinin göstergesi. Ne yazık ki Armanış bu kültürel jestten bir haberdi. Dur bakalım, hemen kaptırma kendini. Babana kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama madem için rahat etmedin, neden aramıyorsun diye sordu Asya. Armanış harekete geçebilmek için bu sözleri duymaya muhtaçmış gibi anında canlandı, telefona uzandı. Zaman farkı hesaplanırsa San Francisco'da sabahın erken saatleri olmalıydı. Telefon ilk çalışta açıldı ama her zamanki gibi Şuşan anne tarafından değil, babası tarafından. Canım kızım, nihayet aradın. Bağırsam çakmak çiyen Armanış'ın sesini duyar duymaz yoğun bir muhabbet de içini çekti. Bir an ne diyeceklerini bilmeden sustular. Hatlarda bir sorun vardı. İkisine de aralarındaki coğrafi uzaklığı hissettiren bir hışırtı. Ben de seni arayacaktım birazdan. İstanbul'da olduğunu biliyorum. Annen haber verdi. Bağırsam çakmakçıyanın sesi hasret doluydu. Konuyu daha da vahimleştirmekten kaçınarak ne sitem etti ne de kızından hesap sordu. Annen de ben de senin için çok endişelendik. Rose şimdi üvey babanla birlikte İstanbul'a geliyor. Gelip seni alacaklar. Yarın öğle civarı orada olurlar. Şimdi Armanış dona kalmıştı. Bir acayiplik vardı. Büyük bir acayiplik hem de. Annesiyle babasının birbirleriyle konuşmaları, dahası böyle bir dayanışma sergilemeleri düpedüz kıyamet belirtisiydi. Baba bir şey mi oldu? Bağırsam çakmakçıyan bir anda zihninde beliriveren bir çocukluk anısının kederiyle susakaldı. O küçükken her sene sivri kukuletalı ve kapkara pelerinli bir adam mahallelerine gelir, papazla birlikte kapı kapı dolaşırdı. Adam Ermenistan'dan gelen bir başrahipti. Eski ülkeye götürüp din adamı olarak yetiştirmek üzere zeki, inançlı olan çocuklar arardı. Baba iyi misin? Neler oluyor diye üsteledi Armanış. İyiyim canım, seni çok özledim diyebildi karşıdaki ses güç bela. Bağırsam tüm çocukluğu boyunca derin ilgi duymuştu dine ve dini ritüelleri. Pazar okulunun en parlak öğrencisiydi. Bu sebepten kara kukuletalı adam sık sık evlerine ziyarete gelir, Şuşan'a oğlunun istikbalinden bahsederdi. Belli ki din adamlığına meyeldi Bağırsam. Onunla gelmeliydi Ermenistan'a. Şuşan her seferinde başrahibi saygıyla dinler ama istenilen onayı vermezdi bir türlü. Günün birinde Bağırsam annesi ve başrahip mutfakta oturmuş çay içerlerken adam bir karara varma zamanının geldiğini söylemişti. Bağırsam çakmakçıyan annesinin gözlerinde o anda beliren korkuyu ömür boyu unutamayacaktı. Başrahibe ne kadar hürmet beslerse beslesin, oğlunu papaz giysisi içinde büyük bir adam olarak görme fikrinden nedenle hoşlanırsa hoşlansın ve sonuçta yegane oğlunun Tanrı'ya hizmet etmesini ne kadar isterse istesin, karşısında evladını ondan ayırmaya çalışan bir çocuk hırsızı varmışçasına dehşetle irkilmişti Şuşan. Öyle ki elindeki fincan sallanmış, içindeki çay elbisesine dökülmüştü. Ermenistan'dan gelen başrahip, karşısındaki kadının geçmişinde karanlık bir hikayenin gölgesini sezerek üstelememiş, anlayışla başını sallamıştı. Ayrılmadan evvel Şuşan'ın elini sıvazlamış, onu oğluna, oğlunu ona emanet etmiş ve çıkıp giderken her ikisini de kutsamıştı. Sonra bir daha asla teklifini tekrarlamamak üzere evden ayrılmıştı. O gün bu sahneye şahitlik eden Barsam Çakmakçıyan daha önce hiç tatmadığı, bir daha da tatmayacağı bir şüpheye kapılmıştı. Tüyler ürpertici bir sezgi. Ancak hali hazırda bir çocuğunu kaybetmiş bir anne, bir evladını uzağa gönderme konusunda bu kadar tepkisel olabilirdi. Şuşa'nın belki de başka bir zamanda, başka bir mekanda bıraktığı bir oğlu vardı. Şimdi annesinin yasını tutarken Barsam Çakmakçıyan neden bu anı hatırladığını kestiremiyor ve kızına gerçeği anlatacak cesareti kendinde bulamıyordu. Babacım konuşsana dedi Armanus panikte. Barsam Çakmakçıyan başka şeyler de hatırlıyordu. Bazen tamir edebileceğinden çok daha ötesini. Annesi gibi babası da 1915'te Türkiye'den sürülmüş bir aileden geliyordu. Sarkis Çakmakçıyan ve Şuşan İstanbullu'yan ortak bir şeyleri vardı. Çocuklarının ancak hissedebildiği ama asla tam manasıyla anlayamadığı bir şey. Kelimeler arasında serpiştirilmiş sessizlikler. Babasının geleneksel hale eşiğinde annesinin etrafında dans edişini hatırlıyordu Barsam. Kolları ufukta süzülen bir kuşun kanatları gibi dümdüz kalkmış, sevdiğinin etrafında halkalar çizerek. Müzik evvela ağırdan başlar, sonra gittikçe hızlanırdı. Orta Doğu'yu görmemiş çocukların ancak kenardan hayranlıkla izleyebildiği bir Orta Doğu dansı. Barsam'ın aldığı terbiyeden ve edindiği geçmişten geriye en canlı izi işte bu müzik bırakmıştı. Senelerce bir Ermeni orkestrasında klarnet çalmış, geleneksel kıyafetlerle siyah potur sarı gömlekte Ermeni halk dansları oynamıştı. Seneler sonra başka bir mühite taşındıklarında oradaki tek Ermeni aile onlar olacaktı. Ne zaman bir prova ya da gösteri için evden geleneksel kıyafetlerini giyerek çıksa, mahalledeki öteki çocukların ona nasıl alayla baktığını hatırlıyordu. Her seferinde çocukların gördüklerini unutacaklarını ya da onunla bir daha karşılaştıklarında dalga geçmeyeceklerini umardı. Her seferinde umudu boşa çıkardı. Çocukluğu boyunca bir Ermeni Sosyal Aktiviteler Derneği'nden diğerine koştururken aslında tek istediği tıpkı öteki çocuklar gibi son ve salt Amerikalı olmaktı. Ne bir fazla ne bir eksik. Sadece Amerikalı olmak, bu esmer Ermeni teninden kurtulmak. Nice sonra anlatmıştı Şuşan Barsam'a çok küçükken bir gün üst katta oturan Hollandalı Amerikalılarla hangi sabunla yıkandıklarını sorduğunu. Aynı sabunu kullanırsa teninin açılacağını ümit etmişti demek. Onlar kadar beyaz olmak istiyordu. O yaşlardayken Barsam onlar gibi beyaz Amerikalı, şimdi çocukluk anıları üşüşünce zihnine genç yaşlarda öğrendiği azıcık Ermenice'yi de çabucak unuttu ve aile ağacından olabildiğince uzaklara kaçmaya gayret ettiği için kendini suçlu hissetti Barsam Çakmakçıyan. Vaktiyle annesinden daha fazla Ermenice ya da Ermeni kültürü öğrenmediği, kızına da bunları daha fazla öğretmediği için üzgündü. Babacım, neden susuyorsun diye sordu Armanus. Adam akıllı paniklemeye başlamıştı artık. Canım bağışla daldım. Küçükken gittiğim gençlik kampını hatırlıyor musun Armanus? Ermeni çocuklara yönelik bir kamptı bu. Amerika'nın dört bir yanından gelen Ermeni çocukları dillerini, dinlerini, kültürlerini öğretmek için kurulmuş bir yaz kampı. Evet, nasıl hatırlamam? Seni oraya bir daha göndermediğim için kızmış mıydın bana? Baba oraya gitmek isteyen bendim. Unuttun mu? İlk başlarda eğlenceliydi ama sonradan kampı çocukça bulmuş, böyle şeylere katılamayacak kadar büyüdüğüme karar vermiştim. Ertesi sene beni oraya yollamaman için yalvarmış ağlamıştım. Haklısın dedi Barsam tereddütte. Yine de senin yaşındaki Ermeni gençleriyle birlikte olabileceğin başka bir kamp bulabilirdim. Kültürünü daha iyi tanımanı sağlayabilirdim. Yapmadım. Baba, tüm bunlar nereden çıktı şimdi? Neden geçmişi soruyorsun bana dedi Armanus. Dokunsalar ağlayacaktı. Barsam'ın ona söyleyecek cesareti yoktu. Böyle uzaktan, telefondan olmaz. Kilometrelerce ötede, tek başınayken öğrenmesini istemiyordu babaannesinin ölümünü. Konuyu dağıtmak için birkaç kelime mırıldanmaya çalışırken, sesi arkada kopan uğultuyu bastıramadı. Kalabalık bir ortamın patırtısı. Armanus kulak kabarttı fondan gelen seslere. Bütün aile oradaydı anlaşılan. Bütün akrabalar, dostlar, komşular aynı çatı altındaydı. Armanus herkesin böyle bir araya gelmesinin ancak iki şeye delalet edebileceğini bilebilecek kadar akıllıydı. Ya biri evlenmiş ya da biri ölmüştü. Sorun nedir baba? Şuşan ninem nerede? Telefonu ver. Onunla da konuşayım dedi Arman'ın alçak bir sesi. Babaannemle konuşmak istiyorum. Ancak o zaman Barsam Çakmakçıyan gerçeği söyleyebildi. Akşamdan beri nasıl zapt edeceğini bilmediği, hudutsuz ve dipsiz bir enerjiyle odasında bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu Zeliha teyze. Kendini ne kadar berbat hissettiğini evde kimseye anlatmamıştı ya. Duygularını bastırdıkça daha da beter hissediyordu. İki kere odasından dışarı çıkmış ama her seferinde perçinlenmiş bir sıkıntıyla geri dönmüştü. İlkinde mutfağa gidip teskin edici bir bitki çayı hazırlamak istemişti kendine. Ama Mustafa'nın şerefine pişirilen yemeklerin ağır kokusunu midesi kaldırmamıştı. İkinci defasında televizyon seyretmek için oturma odasına yollanmış ama orada da iki ablasının heyecanla ertesi günden bahsederek deli gibi temizlik yaptıklarını görünce fikrini değiştirmişti. Odasına geri döndüğünde kapısını kapatıp bir sigara yakmış ve böyle amansız günler için yatağın altındaki Zula'da sakladığı yoldaşını çıkartmıştı. Bir şişe vodka limonlu Smirnoff. O andan itibaren hiç telaşsız ama gayet istikrarlı durmadan içmiş ve şişenin çoğunu bitirmişti. 10 sigara ve 7 duble vodka'dan sonra şimdi kaygının esamesi kalmamıştı içinde. Donmuştu ruhu. Aslında açlık dışında hiçbir şey hissetmiyordu. Odasında atıştırabileceği yegane şey akşamleyin evin önünde bağıran sıska mı sıska seyyar satıcıdan aldığı bir paket kuru üzümdü. Geriye bir avuç kuru üzümü kaldığında cep telefonu çaldı. Aram arıyordu. Bu gece o evde kalmanı istemiyorum dedi karşıdaki ses telefon açılır açılmaz. Yarın da öbür günde. Aslında hayatının geri kalanında da benden bir gün bile uzak kalmanı istemiyorum. Buna cevaben Zeliha teyze inançsız ve itimatsız kıkırdadı. Lütfen sevgilim gel benimle kal. O evi hemen terk et. Bak sana diş fırçası aldım. Temiz havlum bile var. Aram kendi şakasına acıyıp lafını yarıda kesti. Onlar gidene kadar benimle kal. Olmaz dedi Zeliha teyze sarhoş keskinliğiyle. Hem böyle aniden ortadan kayboluşumu sevgili aileme nasıl açıklarız o zaman? Hiçbir şey açıklamak zorunda değilsin. Lütfen. Dedi Aram yalvarırcasına. Geleneksel bir ailedeki kara koyun olmanın böyle bir faydası vardır en azından. Ne yaparsan yap eminim kimse hayret etmez. Dilidir ne yapsa yeridir kontenjanından faydalanırsın. Hadi lütfen gel benimle kal. Asya'ya ne derim? Hiçbir şey. Hiçbir şey söylemek zorunda değilsin. Biliyorsun. Telefonu sıkı sıkı tutan Zeliha teyze etrafına ördüğü kasvetin içinde ana rahminde bebek gibi kıvrılıp dertop oldu. Ağırlaşan göz kapaklarını kapadı ama hemen sonra enerjisini toplayıp sordu. Aram ne zaman bitecek bu hafızasızlık? Bu zorunlu bellek kaybı, bu daimi unutkanlık. Hiçbir şey söyleme, hiçbir şey hatırlama, hiçbir şey açıklama. Ne onlara ne kendine. Bunun bir sonu yok mu? Şimdi düşünme bunu. Diyerek onu rahatlatmaya çalıştı Aram. Vicdanını rahat bırak biraz. Kendine çok yükleniyorsun. Yarın sabah uyanır uyanmaz buraya gel. İstersen ben gelir alırım. Aşkım, keşke gelebilseydim diye mırıldandı Zeliha teyze. Aram onu telefondan görebilecekmiş gibi acılı yüzünü öteki tarafa çevirdi. Havaalanında onları karşılamam gerekiyor. Bu ailede araba kullanabilen bir ben varım. Unuttun mu? Aram bunu düşünerek sessiz kaldı. Endişelenme diye fısıldadı Zeliha teyze. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Hadi artık uyuyalım. Telefonu kapatır kapatmaz derin bir uykuya daldı Zeliha teyze. Telefonu nasıl kapattı? Vodka şişesini nasıl kenara kaldırdı? Sigarasını nasıl söndürdü? Işığı nasıl kapadı? Yorganın altına nasıl girdi? Hiç hatırlamayacaktı. Ertesi sabah korkunç bir baş ağrısı ve eksik bir battaniye ile uyandığında. İstanbul soğuk mudur? Daha kalın bir şeyler alsa mıydım diye sordu Rose. Sormaması için 3 geçerli sebep olmasına rağmen... Birincisi bu soruyu daha önce de sormuştu. İkincisi bavulunu çoktan hazırlamış ve kapatmıştı. Üçüncüsü Taksim havaalanına doğru yola çıkmışlardı ve artık bunları dert edinmek için çok geçti. Karısına bu 3 sebebi tek tek hatırlatmak içinden gelse de Mustafa Kazancı gözlerini yoldan ayırmadan başını iki yana salladı. Yola çıkacakları gün Rose'la Mustafa havaalanına gitmek için evden öğleden sonra 4'te çıkmışlardı. İki uçak yolculuğu bekliyordu onları. Biri uzun, diğeri daha da uzun. Önce San Francisco'ya, oradan İstanbul'a uçacaklardı. İlki Amerika Western, ikincisi Türk Hava Yolları. İlk defa ülke dışına çıkıyordu Rose. Ana dili İngilizce olmayan ve sabahları kahvaltı niyetine akça ağaç çurubuna batırılmış krepler yenmeyen bir yere gidiyor olmak, kendini daha şimdiden sudan çıkmış balık gibi hissetmesine sebep olduğundan hem heyecanlı hem gergindi. Doğrusu asla macera perest bir ruha sahip olmamıştı. Şu çok istediği ama gerçekleştiremediği Bangkok gezisi hayali olmasa pasaportu bile olmazdı. Uluslararası seyahati en yakınlaştığı anlar DVD dolabındaki adım adım Avrupa belgeselleri dizisini seyrettiği zamanlardı. Koleksiyon 6 diskten oluşuyordu. Her ülke için 50 dakika. Hepsini dikkatle seyretmişti. Şahsi ilgiden ziyade mesleki sorumluluktan. 4. sınıflardan sorumluydu bu sene. Çocuklar Avrupa toplumlarına dair soru soracak olursa diye. Türkiye'de de bu DVD koleksiyonun bir parçası olduğundan ülkenin neye benzediğine dair bir fikri vardı. Evlilikleri boyunca Mustafa'nın ağzından kaçırdığı tek tük bilgi kırıntısından çok daha açıklayıcıydı DVD'den öğrendikleri. Tek sorun Rose'un 6 diski bir oturuşta seyretmesiydi. Türkiye'ye yolculuk bölümü en sonda olduğu yani Britanya adaları, Fransa, İspanya, Portekiz, Almanya, Avusturya, İsviçre, İtalya, Yunanistan ve İsrail'den sonra olduğu için belgeseli hatırlamaya çalıştığında kafasında beliren sahnelerin gerçekten Türkiye'ye mi yoksa diğer ülkelere mi ait olduğunu çıkaramıyordu. Adım adım Avrupa belgeselleri eğitim açısından son derece pratik ve faydalıydı. Özellikle de okyanus aşırı seyahat yapacak parası, isteği ya da zamanı olmayan Amerikan aileleri için. Ne var ki yapımcılar koleksiyon üzerine disklerin aralıksız seyredilmemesi, bir oturuşta bir ülkeden fazlasına gidilmemesi konusunda bir uyarı yazsalar gayet iyi olurdu doğrusu. Tucson, Arizona Uluslararası Havaalanı'na geldiklerinde tüm dükkanlara bakmaya niyetliydiler. İpi topu bir gazete kitap, bir de hediyelik eşya dükkanı demekti bu. Kulağa gayet iddialı gelen uluslararası ibaresine rağmen sadece bir saat mesafedeki Meksika'ya yapılan yurt dışı seferler yüzünden almıştı bu adı. Havaalanı o kadar mütevazıydı ki otobüs garını andırıyordu. O kadar küçüktü ki Starbucks bile burada şube açmaya tenezzül etmemişti. Yine de Rose hediyelik eşya dükkanına girince Mustafa'nın ailesi için pek çok hediye bulabildi. Bu yolculuğun gelişme biçimine ve kızının oralarda ne hallerde olduğuna dair duyduğu endişeye, ayrıca babaannesinin ölüm haberini ona nasıl vereceği meselesine rağmen yola çıkma anı yaklaştıkça Rose bir tür turistik sersemliğe kapılmaya başlamıştı. Mustafa'nın tümü kadınlardan oluşan ailesinin her üyesine özel bir hediye götürme hevesiyle oyalandıkça oyalandı dükkanda. Pek fazla seçenek olmamasına rağmen her rafa uzun uzun baktı. Kaktüs şeklinde defterler, kaktüs şeklinde anahtarlıklar, kaktüs şeklinde mıknatıslar, kaktüs resimli tekila bardakları, illaki kaktüs. O da olmadı ya kertenkele ya da çakal resimli ıvır zıvır. Sonunda Rose bütün kazancı kadınlarına birer set satın aldı. Adil olmak için hepsine aynı set. Kaktüs şekli verilmiş, renkli bir I Love Arizona kalemi, önüne Arizona haritası basılmış beyaz bir tişört, büyük kanyon resimlerinden oluşan bir takvim, üzerinde semiz harflerle burası sıcak ama hiç olmazsa nem yok yazılı bir kupa ve buzdolabı kapağında büyütülmeye bekleyen hakiki bir bebek kaktüs taşıyan mıknatıs saksı. Ayrıca üzerindeki çiçekli şorttan da iki tane almıştı. İstanbul'da birilerinin hoşuna gider de giyer belki diye. Doğrusu Kentucky'de büyümüş olsa da 20 senedir Tucson'da yaşadıktan sonra Rose'un her haline buram buram Arizona sinmişti. Sadece her zaman sallapati rahat kıyafetleri, hafif gömlekler, kot şortlar, hasır şapkalar ya da güneş gözlüğüne yapışık yaşaması değil, vücut dili de Arizona tarzını yansıtıyordu. Gevşek, takatsiz. Adeta kendini koy vermiş bir varoluş biçimi. 46 yaşına basan Rose, meslek hayatı boyunca çiçekli giysiler giyme fırsatı yakalayamamış emekli bir ceza mahkemesi katibesi gibi sonradan görme bir rahatlıkla her daim cıvıl cıvıl giyinirdi. Aslında Rose'un bu yaşa kadar yapmadığını şimdi bin pişman olduğu şeyler vardı. Birkaç çocuk daha doğurmak dahil. Fırsatı varken doğurmadığına nasıl yanıyordu? Mustafa çocuk sahibi olmaya pek hevesli değildi. Uzun müddet bu durumdan hoşnut kalmıştı Rose. Günün birinde bu karara pişman olacağı hiç aklına gelmemişti. Belki mesleğinin yan etkilerinden biriydi bu. Gün boyu 4. sınıflarla çevrili olduğundan hayatında çocuk eksikliği hissetmemişti hiç. Buna rağmen genelde mutlu bir evlilikleri vardı. Asla tutkuyla aşık olmamışlardı belki ama istikrarlı, itinalı bir ilişkinin rahatlığına ermiş, birbirlerinin hoşgörü sınırlarını aşmamaya daima dikkat etmişlerdi. Rose'un ta ilk başlarda çakmakçı anlardan intikam almak için Mustafa ile çıkmaya başladığı düşünülürse kaderin cilvesi denebilirdi bu evliliği. Mustafa'yı daha iyi tanıdıkça onu sevmiş ve benimsemişti. karşılıklı tutkulu bir bağlılıktan ziyade ortaklaşa geliştirilmiş alışkanlıkların verdiği avuntu şeklinde tanımlanabilirdi evlilikleri. Özünde aşk olduğu iddia edilen, sonra da çiftlerin birbirinin gözünü oyduğu binlerce evlilikten daha iyiydi. Her ne kadar Rose ara sıra romantik bir ilişki hayaliyle başka bir adamla başka bir hayatın özlemini çekse de genelde evliliğinden gayet memnundu. Bırak o sosları dedi Mustafa Kazancı. Rose'un kaktüs şeklinde bir şişeye konmuş baharatlı Meksika sosunu almaya yeltendiğini görünce. İnan bana İstanbul'da onaya ihtiyacın olmayacak Rose. Cidden Türk mutfağında baharat var mı? Bunu ve daha bir sürü aşırı basit soruyu isteksizce cevaplıyordu Mustafa. Tam bir kültürel kopuşla geçen onca yılın ardından Türkiye'ye olan aşinalığı biraz eprimişti. Güneşin ve rüzgarın pul pul ettiği eski bir parşömen üzerine çizili belli belirsiz bir resim gibi. Farkına varmadan İstanbul hayalet şehre dönmüştü onun için. Zaman zaman rüyalarına girmek dışında hiçbir çağrışımı olmayan bir meçhul masası diğer. Gençliğinde şehrin pek çok mahallesini deli gibi sevdiği halde ABD'ye yerleştiğinden beri İstanbul'a ve onunla ilintili konulara karşı bariz bir duyarsızlık geliştirmişti. Yine de insanın doğduğu şehirden uzaklaşması başka şeydi. Kendi etinden, kanından kopması başka bir şey. Mustafa Kazancık geri dönebileceği bir ana yurdu yokmuş gibi sonsuza kadar Amerika'ya sığınmayı, hatta hiç anısız sürekli ileri dönük bir hayat yaşamayı umursamıyordu. Ama ataları olmayan bir yabancıya, çocukluğu olmayan bir adama dönüşme fikri canını sıkıyordu. Seneler içinde geri dönüp ailesini görme teşebbüsünde bulunmuş ama bunun kolay olmadığını idrak etmişti her seferinde. Yıllar geçtikçe de kolaylaşmıyordu. Kendi geçmişinden peyderpey uzaklaşmış, nihayet kökleriyle bütün bağlarını kopardığına inanmıştı. Böylesi daha iyiydi. Hem kendisi hem de bir zamanlar fazlasıyla incittikleri için. Artık evi Amerika olmuştu. Doğrusunu söylemek gerekirse Arizona ya da başka bir mekandan ziyade geleceğe, yani olasılıkları, esnekliği ve lekesiz, pürüzsüz sonsuzluğu ile gelecek zaman kipine yerleşmiş ve orayı evi benimsemişti. Arka kapısı geçmişe kapalı bir ev. Mustafa uçakta gözle görülür, ölçüde dalgın ve içine kapanıktı. Kalkarlarken hiç kıpırdamadan oturmuş, gerekli irtifaya ulaştıklarında ve emniyet kemerlerinizi bağlayan ışığı söndüğünde bile duruşunu değiştirmemişti. Bu mecburi yolculuktan bitkin hissediyordu kendini. Oysa yeni başlıyordu. Mustafa ne kadar yılgın görünüyorsa Rose aksine o denli cevval ve girişkendi.